Ayrım 8.
Her köyün bir knezi ve bunların üzerinde de bir oberknez vardı. Bu sonuncusu Avusturya işgali sırasında 18. yüzyıl sonunda gelişen bir kurumdur. Vergileri toplayan ve halkın Osmanlı yönetimine karşı temsilciliğini yapanlar bunlardı. Gelecekteki Sırp ihtilalinin öncüleri Kara Yorgi ve Miloš Obrenović de bu tip hayvancılıkla uğraşan ve vergi toplayan knezlerdendi. Osmanlı Sırbistan'ındaki bu basit hayata karşılık Avusturya Sırbistan'ındakilerin daha zengin bir hayatı ve iş alanı vardı. Bağımsız kiliseleri ve okulları yanında Karlovça'da Sremski Karlovci kurulan bağımsız metropolitik daha layık bir kültür gelişimini ve eğitimi teşvik ediyordu. Özellikle Baba Ali 1766'da İpek Patrikliğini lağvedince Karlovça Sırpların tek dini merkezi oldu. Bununla birlikte Karlovça'daki kilise zamanla Yunan kilisesinin etkisine girince ulusalcıların gözünden düştü. Sırplar daha çok Protestan Macar okullarına devam ettiler. Doğuş halindeki Sırp tüccar burjuvazisi Protestanlık ve aydınlanma dönemi ulusalcılığının da etkisi altına girdi. Dipnot, Trajan Stojanović, The Social Foundations of Balkan Politics, 1759-1941, The Balkans in Transition, Editör Charles Barbara Jelavić, California University Press, Berkeley, 1963, sayfa 297-308. 18. yüzyıldaki Avusturya-Osmanlı savaşları boyunca her Avusturya işgali Sırbistan'da bağımsızlık isteklerinin güçlenmesiyle sonuçlanmıştır. Yüzyıl boyu süre gelen bu etkileşimin bir sonuca ulaşması kaçınılmazdı. Avusturya 1791 Ziştovi Barışı ile 1789'dan beri elde tuttuğu Osmanlı Sırbistan'ından bir kere daha çekildi. Anlaşma hükümleri arasında knezler ve hayduk reisleri için genel af ilanı ve o bölgedeki Yeniçeri garnizonlarının çekilmesi de öngörülüyordu. Üçüncü Selim kendi reformcu görüşleri doğrultusunda bölgeye iyi bir yönetici tayin etmekte gecikmedi. Bayraktar Hacı Mustafa Paşa yönetiminden dolayı Sırpların arasında o derece sevildi ki kendisine Sırpların anası dendi. Tedip ettiği Yeniçeriler Vidinli Pazvantoğlu'na sığındılar ama Paşa Pazvantoğlu'nun da bölgeye sızmasını önledi. 1801'de Belgrad'a hücum eden Yeniçeriler Paşa'yı gafil avlayıp öldürdüler ve İstanbul'a Hacı Mustafa'nın bir köpek olduğunu, reayadan kurduğu orduyla Müslüman askerlerine saldırdığını bildirdiler. Dipnot, G. Yaksic, L'Europe et la Russie de la Serbie, Paris 1907 sayfa 21'den Stavrianos, adı geçen eser sayfa 245. Gerçekte Mustafa Paşa devlete isyan eden Vidin ayağına ve başıboş Yeniçerilere karşı devletin otoritesini Sırplardan kurduğu birliklerle savunmuştu. Üçüncü Selim devrinin reformcu atmosferi Sırbistan'da dramatik bir biçimde ortadan kalkınca ihtilal ortamı doğmuş oldu. 1803 yılında çoğun köy knezleri, haydut reisleri, savaşçı rahipler knezlerin önde gelenlerinden Kara Yorgi liderliğinde ayaklandılar. Sırpların bazıları Avusturya ordusunda eğitim görebiliyorlardı. Kara Yorgi de bunlardan biriydi. Avusturya ordusunda bulunan bazı Sırp subaylar da istifa ederek ihtilale katıldılar. Gene Avusturya tebaası olan Sırpların hayır kurumları ve kiliseden mali destek geldi. Örneğin Novi Sad Piskoposu bir miktar cephane ve top gönderdi. Sırbistan'ın dışına bütün Slav halklarının rahipleri halkı ihtilale yardıma çağırdı ve gönüllüler geldi. Rum Ortodoks Kilisesi'nin ise ihtilale bir yardımı olmadı. Mücadele başlarken Kara Yorgi Sultan 3. Selim'e başvurdu. 3. Selim başlangıçta Sırpların isteklerine karşı anlayışlı davranmak eğilimindeydi fakat özerklik isteklerini kabul etmedi. İhtilal başlayınca Sırplar St. Petersburg'a bir delegasyon yolladılar. Çar 1. Alexander ayaklanmayı açıkça desteklemedi, hatta sükunet tavsiye etti. Çünkü Rusya Napolyon tehlikesine karşı Osmanlıları yanında tutmak istemekteydi. Ayaklanmanın büyük devletlerden yediği ilk darbe bu olmadı. Diplomatik manevralar Sırpları ihtilalin her aşamasında hayal kırıklığına uğratacaktır. Osmanlılar bu dönemde hareketi bastıramadı. 1806'da Belgrad ve 1807'de Sırbistan'daki son kale ihtilalcilerin eline geçti. Artık Kara Yorgi özellikle de yetinmiyordu. Ancak büyük devletler ve Rusya desteklerini çektiler. 1812 yılı Avusturya ve Rusya için Napolyon istilası yılıydı. Kara Yorgi desteksiz kalınca 1813'te Belgrad'ı Türkler geri aldılar. Bir yıl sonra Miloš Obrenović Kara Yorgi'nin yerine geçerek yeniden savaşa başladı. Napolyon'un yenilgisi üzerine Rusya'nın Avrupa'daki gücü ve etkisi artmıştı. Bu sefer Baba Ali en zor anında Sırpların özerklik isteğini kabul etti. Sırpların silahlı birlikleri kalıyor, Skupçina denen bir meclis kuruluyordu. Miloš Obrenović Büyük Knez olarak tanınıyordu. Belgrad'da bir Osmanlı Yeniçeri garnizonu bırakılıyordu. Sırplar yıllık vergilerini vereceklerdi. Miloş 1817'de tekrar ortaya çıkan ve yönetimi ele geçirmek isteyen Kara Yorgi'yi öldürttü ve başını Belgrad'daki Osmanlı Paşası'na yolladı. 1829 Edirne Anlaşması'yla Sırbistan hukuken özerkliği, gerçekte bağımsızlığı kabul edildi. Bundan başka Miloş İrsi Prens oldu. Sırbistan tam bağımsızlığını gerçi 1878 Berlin Kongresi'ne kazanacaktı ama bu özerklik kesin bir kopuştu ve Osmanlı yönetimi için parçalanmayı haber veren ilk ihtardı. İkincisi yani Yunan ayaklanması sonucu Yunanistan'ın bağımsızlığı devletin reform sancıları ve sarsıntıları arasında çaresizlikle kabul edilmiştir. Yunan ihtilali başlangıcı ve sonuçları yönünden Avrupa'nın yakından ilgisini çekmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en zengin tebaasını yaşadığı stratejik yönden en önemli ülkesindeki ihtilal kısa zamanda büyük devletlerin başlıca sorunu haline geldi. İşte Yunan bağımsızlığının başlangıçtan beri zaman zaman Avrupa aydınlarının radikalizmine, zaman zaman da diplomatların entrikalarına konu olması, 1829'da bağımsızlığını kazanan küçük Yunanistan'ın tarihi gelişiminde olumsuz bir renktir. İhtilal patlak verdiğinde Fransa, Akdeniz ve Karadeniz'de ticareti için ciddi rakip olan Yunanları desteklemek istememişti. Fransızlar Navarin baskınına Pars'ı İngilizler ve Rusların toplamaması için katılmıştır. Kıta Yunanistan'ının tarımsal üretimi ihtilalden önce 3 misli artmıştı. Gelişmeden toprak sahipleri kadar bütün Karadeniz ve Akdeniz limanlarında yaşayan Rum armatörler yararlandı. 1814'te Odessa'da kurulan Filike Hetairia yani Filike Eteria Dostluk Cemiyeti büyük ölçüde Karadeniz limanlarındaki ve Rusya'daki Yunanlı aydın ve tüccarların toplandığı gizli bir cemiyetti. Bu tür cemiyetler birçok yerde kurulmuştur. Hatta bazı yerlerdeki Hetairialar Bulgarlardan da üye olanlar vardı. Dipnot. Bizdeki literatürde bu cemiyetin adı yanlışlıkla Etniki Eteria diye zikredilir. Etniki Eteria milli cemiyet Yunanistan'ın başkentinde 1894'te subaylar, aydınlar ve tüccarlar tarafından kurulan bir cemiyettir. Sözde Osmanlı egemenliğindeki bütün ırktaşları kurtarmak için kurulmuş gibi görünse de asıl amacı Makedonya sorununa el atıp Bulgar komiteleriyle mücadele etmekti. Odessa'da kurulan cemiyet en güçlü örgüt idi ve başında Çar'ın harp yaveri Alexander Ypsilantis bulunuyordu. Cemiyetin gizli onursal başkanı da güya Çar'ın kendisiydi. Bizim tarihçiler tarafından kesinlikle ifade edildiğinin tersine bu cemiyetin kıta Yunanistan'ındaki hareket ve ayaklanmalarda öncü bir rolü olduğu kuşkuludur. Filike Hetairia'nın Refenerli Rum beylerinden de üyeleri vardı. Cemiyetin etkin rol oynadığı alanlar kültür hareketleri, eğitim ve siyasal propaganda olarak sayılabilir. Kuşkusuz cemiyetin faaliyet alanı ve bilançosu bugün bile tam bilinmiyor. Ancak Alexander Ypsilantis'in başı çektiği Boğdan ve Eflak'taki başarısız ayaklanmada cemiyetin önemli rol oynadığı açıktır. Yunanistan dışındaki Yunan ulusalcılığı Navarin müdahalesiyle ve Edirne Anlaşması'ndan sonra Yunanistan kurulunca etkili olmuştur. Bu yurt dışı ulusalcılığın başını çeken tüccar gruplar cumhuriyetçi aydınların, köylülerin, rahiplerin ayaklanmalarıyla gerçekleşen devletin başına Avrupa'dan getirilen prensleri kral olarak geçirmekte, en azından büyük devletlerin bu konudaki eğilimine hizmet etmekte bir sakınca görmemişlerdir. 3 Şubat 1830 tarihli Londra protokolü Yunanistan'ın bağımsız bir monarşi olmasını öngördüğü halde Yunanlar başlangıçta bu hükmü tanımadılar ve Korfu adası soylularından ve Rus çarının hariciye nazırlarından Kont Ioannis Kapodistria'yı devlet başkanı yaptılar. Kapodistria ülke içinde yüksek rütbeli kilise görevlileri, toprak sahipleri ve yurt dışında da Metternich başta olmak üzere Restorasyon Avrupası'nın devlet adamlarıyla karşı karşıya geldi. 1831'de Kapodistria toprak sahiplerinin tertiplediği bir suikastla yok edildi ve 3 büyük devlet Yunanistan tacını Baviera Prensi Otto'ya giydirerek işi bitirdiler. Yunan bağımsızlığını Avrupa kendi eseri olarak görüyordu ve Yunanistan adeta vesayet altına alınmıştı. 20 Ekim 1827'de İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu müttefik donanmasını Navarin limanında demirli, Osmanlı-Mısır donanmasını yakmaya yönelten nedenlerin başlıcaları, modernleşen ve güçlenen ordusuyla Mısır valisinin Yunanistan'da otorite kurmasından duyulan korkudur. Çünkü Baba Ali'nin Yunanlara vermediği özelliği muhtemelen Girit ve Mora valiliği kendisine vaat edilen Mehmet Ali zorla elde edip Yunanistan'a yerleşecekti. Yunanistan'ın özerkliği konusu Osmanlı-Rus Savaşı sonunda bağımsızlıkla noktalandı. Ancak İngiltere küçük bir Yunanistan'ı tercih etmiştir. Navarin olayı büyük devletlerin Yunanistan'ın iç ve dış politikasına müdahalesi için bir başlangıç oldu. Diğer Balkan ülkelerinin tersine Yunanistan'ın kültür hayatında da Batı Avrupa'nın sorun yaratan etkileri görülmüştür. 18. ve 19. yüzyılların Yunanlı aydını Avrupa uygarlığına kaynaklık eden bir ülkenin ve halkın üyesi olma bilincine sahipti. Bol miktarda Slavca, Türkçe ve tabii Arapça, Farsça kelime ve deyimler içeren halk dilini, dimetiki, edebi dil olarak kabul etmeme bu bilincin neden olduğu bir tutumdur. Yunanlılık geçmişle özdeşleştirilmiş ve tıpkı Türklerin Osmanlıcası gibi konuşulmayan bir dil ve yaşayan telaffuzla bağdaşmayan bir imladan oluşan Katerevuza edebi dil olarak muhafaza edilmiştir. Yunanlının hayatındaki bu dil ikiliği bugüne kadar uzanan siyasal ve kültürel bir sorundur. Yunan Kilisesi de dokunulmaz ulusal bir kurum olarak toplum hayatını geniş ölçüde denetimi altına almış ve ülkedeki laik gelişmeyi önlemiştir. Balkan ulusçuluğunu büyük devletlerin etkilemesi Balkan halkları arasındaki uzlaşmazlıkların başlıca nedenidir. Bu anlaşmazlık siyasal alanda olduğu gibi kültürel alanda da görülmektedir ve 19. yüzyıldan beri Balkan ulusları arasında sürtüşme yaratmaktadır. 1821'de Mora ihtilali patlak verdiğinde sanıldığının tersine Avrupa'nın aydın çevrelerinden önce Bulgarlar Yunanlıları desteklemeye koştular. Avrupa aydınlarının Perikles devri Yunanistan'ına duyduğu hayranlık ve saygı, Bulgarlarda çağdaş Yunanlığa karşı da vardı. 19. yüzyıl başlarına kadar Bulgaristan'da modern eğitim büyük ölçüde Rum okullarında yapılıyordu. Balkanların ticaret dili lingua franca Rumcaydı. Bulgar tüccar ve aydınlarının birçoğu Hetairai denen Yunan ulusçu gruplara üye veya sempatizandı ve bu gizli gruplar Bulgaristan'ın her yerine dağılmıştı. Alexander Ypsilantis ayaklandığı zamanda kendisine önce Bulgar gönüllüler katılmıştı. Eflak Boğdan'daki başarısızlığa rağmen Mora ihtilalinde de aynı şey olmuştu. Mora ihtilalinde de tanınmış Bulgar gönüllü birliği Sava binbaşının komutasındaydı. Bu yardım ve destek iki halkı birbirine yaklaştıracağına ters sonuç yarattı. Yunanların tutumundan dolayı Bulgarlar hayal kırıklığına uğramıştı. Dipnot, Mercia McDermott, A History of Bulgaria, George Allen and Unwin, Londra 1962, sayfa 112. N. Todorov, Balkanski izmerenizia na gručtoko vustanie eg 1821 godina, Pronišut na Bulgarita, Sofia 1894. Yunan ayaklanmasına katılan Bulgar ve diğer Balkanlı gönüllülerin listesini ihtiva etmektedir. 1828'de Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtığında Bulgarlar ikinci bir hayal kırıklığına uğradılar. Savaş boyu yeni kurulan yeterli donanım ve eğitimden yoksun Osmanlı ordusu çekilmekteydi ve 1. Nikola'nın orduları Tuna'yı geçerek Bulgar toprağına girmişlerdi. 1810'da Eflak'ta Bulgarların kurmuş olduğu Zemsko Bulgarskoye Voisko'da yani Bulgar yurt savaşçıları şimdi Rus ordusuyla birlikte çarpışıyordu ve komutanları Georgi Marmarcher'di. Çar 2. Nikola Varna'ya kadar gelmiş, yakın gelecekteki bağımsız Bulgaristan prensliği konusunda komutanlar ve Bulgar temsilcilerinin görüşlerini onaylamıştı. Ancak ilerleyen Rus ordusunu hastalık, kıtlık ve iç düzensizlik geri çekilmeye mecbur etti. 1829 Edirne Anlaşması sonucu Yunanistan bağımsız olmuş, bütün Balkan halkları da bir şeyler elde ettikleri halde anlaşmada Bulgaristan söz konusu edilmemişti. Osmanlı borçlarına karşılık rehin olarak elde tutulan Silistra Kalesi'ne komutan tayin edilen Georgi Marmarcher ve Bulgarlar Sliven'de ayaklandılar. Ayaklanmayı bastırmaya koşanlar Osmanlı birlikleri değil, Rus komutanı General Dibiç'in yolladığı 200 kişilik bir Kazak birliğiydi. Dipnot, V. Trykov, adı geçen eser sayfa 128, McDermott, adı geçen eser sayfa 113. Rusya bu gibi ulusalcı ayaklanmaları desteklemekten çekiniyor ve müttefiki Avusturya başta olmak üzere Restorasyon Avrupası'nı rahatsız edecek problemlere karışmak istemiyordu. Bu hayal kırıklığı üzerine Marmarcher ve taraftarları Rusya'dan vazgeçtiler ve Bulgaristan'ın zengin tüccarları ile bir ayaklanma hazırlığına giriştiler. Böylece Marmarcher 1835 yılında Tırnovalı zengin tüccar Velho Atanasov Camcieta'nın başına geçirildiği ve Velho Zavera denen meşhur ayaklanmayı başlattı. Dipnot, Farsça zur kelimesinden Bulgarca'ya geçme isyan demektir. Ancak ayaklanmanın daha başında bazı Bulgar çorbacıların Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapmaları ve elebaşıların harekat planına ihbar etmeleri sonucu hareket bastırıldı. Olaylar Bulgar ulusçularına labirentten çıkmak için acele örgütlenmiş ayaklanmaların veya dış devlet desteğinin yeterli olmadığını, her şeyden önce bilinçlenmiş bir halkın gerektiğini öğretmişti. Bulgarlar Bulgar dilindeki eğitimi modernleştirip yaygınlaştırarak Balkan tarihinde orijinal bir ulusalcı program izlediler. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde özellikle Jön Türklerin hayranlığını çeken ve siyasal programlarını etkileyen modern Bulgar eğitim sistemiyle Bulgar ulusçuluğunun laikleşmesi de hızlandı. Nihayet bağımsız ulusal kilise için verilen mücadele bu süreci tamamlayacaktır. 19. yüzyılın başlarına kadar Bulgar eğitimi örgütlenmiş değildi. Var olan okullar mahalle ve köy mektepleri düzeyindeydi ve program ölü bir dil olan eski Slovence birkaç kitap ve dua metninin ezberletilmesinden ibaretti. Zengin toprak sahipleri ve tüccarların çocukları ise ülkedeki Rum okullarına gidiyorlardı. Bu tabaka Yunanca veya en azından Yunanca deyimler kullanarak bozuk Bulgarca konuşuyor ve Rum burjuvazisinin hayat tarzını izliyordu. Bu etkiyi tamamen olumsuz değerlendirmemek gerekir. Bir bakıma Yunanistan'da okuyan Bulgar gençleri aydınlanma düşüncesi ve ulusalcılığa ilk adım atan grupları oluşturuyordu. Fakat genelde Bulgar aydınlarının 19. yüzyıl başlarına kadar bir ulusal kişilik sorunu içinde olmalarının nedeni de Rum eğitimi ve Fener Patrikhanesi'ydi. Bulgar aydınları arasında Yunan dilinin ve hayat tarzının etkisini gösterecek en iyi örnek, ulusal eğitim hareketini başlatan Aprilov'un ulusal kimlik duygusundaki değişmedir. Rusya ve Avrupa'da okuyan Aprilov 1831'e kadar kendisini Yunanlı sayıyordu. İlk defadır ki bir Rus olan fakat Slavyanofil düşüncenin etkisinde Bulgar tarihini yazan Venelin'i okuyarak Bulgarlık bilincine ulaştı. Venelin kitabında Bulgarların Slav siyasal ve kültürel tarihindeki öncü rolünü parlak bir üslupla vurguluyordu. Aprilov büyük bir inançla Bulgar eğitimini modernleştirmek ve yaymak için faaliyete geçti. Bulgar ticaret ve manifaktürünün parlayan merkezi Gabrovo'da ilk modern Bulgar okulunu 1835'te kurdu. Okula şehrin zenginleri, birisi dışında, genellikle itibar etmemişlerdi. Ama orta ve fakir sınıf ellerinden gelen yardımı yaptılar. Dipnot, okulda izlenen pedagojik yöntem Bell Lancaster denen daha iyi öğrencinin öğretmene, küçük ve az bilgili öğrencinin eğitimi için yardım etmesiydi. Benzer yöntemin daha önce Hint'te sonra Rusya Müslümanları arasında Us'uli Cedid mekteplerinde izlendiği bilinmektedir. Bu yöntem 19. yüzyılda yaygındı ve kitle eğitiminde yararlı oldu. Kısa zamanda okullar yaygınlaştı. Romanya ve Rusya'daki Bulgar tüccarlar Bulgaristan'dakilerden daha çok mali yardımda bulunuyorlardı. 1840'ta Plevne'de ilk kız okulu da açıldı. Böylece Bulgar toplum hayatında kadınlar da öğretmen olarak yerlerini aldılar. Bulgar ulusal okullarının yaşaması ve yayılması pek kolay olmadı. Rum rahipler ve metropolitler bu eğitime karşıydılar. Bölgedeki Rum metropolitler özellikle Rusya'da eğitim gören öğretmenlerin Rus propagandası yaptıklarını Osmanlı yönetimine doğru yanlış ihbar ediyorlardı. Patrikhane özellikle Rumların yaşadığı merkezlerde Bulgarca eğitimin gelişmesine karşıydı. Mesela Plovdiv yani Filibe metropoliti bu şehirde açılan okulu kapattırmak için Patrikhane'ye müracaat etmişti. Pazarcık metropoliti Hristantostav şehirdeki Bulgar okulunu kapattırmıştı. Dipnot, McNamot adı geçen eser sayfa 129. 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu'nun getirdiği haklarla okullara Fener Patrikhanesi'ni ve Rum din adamlarının müdahalesi önlenmiş ve Bulgar okulları daha rahat faaliyet gösterip yayılabilmişlerdi. Bulgar basını da Bulgaristan dışındaki Bulgar tüccarlar ve aydınlar arasında doğmuştur. İlk süreli yayın olan Lyuboslaviv Konstantin Fotinov tarafından 1844'te İzmir'de çıkarılmıştır. Ardından 1846'da Leipzig'de Bogerov tarafından Bulgarski Orel yani Bulgar Kartalı adlı bir gazete çıkarılmaya başlandı. Dipnot, Hristo Gandiev, Problemi na Bulgarskoto vraznajnadene, Sofya 1976 sayfa 709-710. Tanzimat fermanı ilan edildiği zaman Bulgarlar kendi örgütlenmeleriyle modern ulusal kurumlarını geliştirme yolundaydılar. Osmanlı İmparatorluğu'nda ulusçu düşünceyle en geç tanışan unsurlardan birinin Türkler olduğu çok tekrarlanır ve bilinen gerçektir. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun son 1,5 yüzyılını kapsayan ulusalcı hareketi incelemek için ön planda Balkan dillerindeki yayınları, orijinal belgeleri ve Fener Patrikhanesi ile ilgili arşivleri ve Rusya'nın eski arşivleriyle Rus İmparatorluk Dışişleri arşivlerini incelemek, taramak gerekir. Osmanlı arşivlerindeki resmi Türkçe belgeler ve 19. yüzyıl sonuna kadarki Türkçe basılı malzeme tarihçi açısından ulusalcı hareketleri sadece betimleyen ve dar biçimde yorumlayan kaynaklardır. Cevdet Paşa ve Lütfi tarihlerinde ulusalcılık olaylarının nakledilişi sadece resmi görüşün izlenmesi veya sansür gerçeğiyle ayıklanacak gibi değildir. Osmanlı yönetimi Sırp ve Yunan ihtilaliyle karşı karşıya gelse de ulusalcılık olgusunun gerçek niteliğini ve kökenini pek geç anlamışa benzemektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ulusalcılık yakın bir tarihi olaydır. Ancak sorunun karışıklığı, inceleme yöntemlerinin ilkelliği ve malzemenin değerlendirilmesi onu münakaşa yaratan puslu bir tarihi dönem haline getirmiştir. Batı Avrupa kavramları ve terminolojisi ve olayın özü ise birbirleriyle ilgisiz bir zarf ve mazrufu andırır. Özetle, Babıali'nin reformcu bürokratları Tanzimat dönemine ulusalcılıktan hoşlanmayan bir tutum içinde girdiler. Bu doğaldı. Ama üstlerindeki yükleri ağırlaştıran bir eksiklikleri vardı. Osmanlı uluslarının yeni çağını yeterince ve doğru anlayamamışlardı. Bölüm 3. Osmanlı tarihinde Babıali asrı. 1839 yılı 3 Kasım'ında Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde yeni bir dönem açan Hatt-ı Hümayun'u okuyan bürokrat gruba Babıali diktatörleri dene gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'na reform o gün başlıyor değildi. Fakat Babıali'nin gerçek hükümet dönemi o gün başlıyordu. Osmanlı tarihinde sadrazamların otorite kurduğu devirler olmuştu. Ama Tanzimat döneminde sadece sadrazam değil, sadrazamla birlikte etrafındaki bürokrat kadro da yönetime egemen olmuştur. İmparatorluğun modernleşme tarihinin bu çarpıcı döneminde Babıali bürokratları yönetime hakimdi. Birinci Meşrutiyet'ten sonra Yıldız Sarayı, ikinci Meşrutiyet'ten sonra ise siyasi bir cemiyet olan İttihat Terakki otoriteyi ele almışlardır. Her üç dönemde de otoriter nitelikli bir yönetim vardı ve sonunda otoriterlik neredeyse modern anlamda bir diktatörlüğe dönüşmüştür. Her üç dönemin siyasal seçkinleri nitelik olarak birbirinden farklıdır. Tanzimat döneminin yöneticileri yakın tarihin en becerikli yaratıcı kadrolarıydı. Bürokrasinin içinde yetişip yükselen devlet memurlarıydı. İkinci dönemde Osmanlı hükümdarları imparatorluğun tarihinde görülmeyen bir biçimde bütün erki elinde toplamış ve bunu modern bir bürokratik aygıtı ve asıl önemlisi bir ideolojiyi kullanarak yapmışlardır. Kuşkusuz Fatih, Kanuni, Yavuz Selim, 4. Murat ve 2. Mahmut da güçlü hükümdarlardı. Ama 2. Abdülhamit otoritenin parçalanmaya başladığı ve bu parçalanmanın kurumsallaştığı bir ortamda her şeye hükmetmekteydi. Yönetimin şubeleri kadar toplumda ideolojiyi üreten kaynakları da kısmen kontrolü altına almıştı. 3. dönemde otorite Babıali bürokratlarının ve hükümdarın değil siyasal bir cemiyetindir. Bu cemiyetin asker sivil üyeleri siyasal iktidarı bir diktatör partinin ve ideolojinin rehberliğinde kullanmaktaydı. Tarihi koşullar bu 3 dönemin ideolojilerinin farklı nitelikte, hiç değilse farklı görünümde olmasını gerektirmiş, fakat yönetim sistemi kesintisiz bir devamlılık ve gelişme göstermiştir.